Ayrım 7. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığı aday memurların temel eğitim ders notları 1. 2. Bakanlar Kurulu. A. Bakanlar Kurulu'nun oluşumu, görev ve yetkileri. Parlamenter rejimlerde yürütmenin ikinci kanadı olan Bakanlar Kurulu, başbakan ve bakanlardan oluşur. 1982 Anayasası Bakanlar Kurulu'nun oluşumunda parlamenter rejimin öngördüğü bir düzenleme getirmiştir. Anayasanın 109. maddesine göre Bakanlar Kurulu, başbakan ve bakanlardan kurulur. Başbakan, Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından atanır. Bakanlar, TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır. Gerektiğinde başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir. Bu düzenlemeye göre her ne kadar Cumhurbaşkanı hukuken herhangi bir milletvekilini başbakan olarak atamak yetkisine sahip görünüyorsa da, parlamenter rejim gereği kurulacak hükümet meclisin güvenini kazanmak zorunda olduğundan, Cumhurbaşkanı meclisten güven oyu olabilecek hükümeti kurabilecek olan milletvekilini başbakan olarak atamak durumundadır. Günümüz partiler demokrasilerinde meclisten güven oyu alma olasılığı en yüksek olan milletvekili, seçimlerden birinci olarak ya da en fazla milletvekilliği kazanarak çıkmış partinin genel başkanıdır. Dolayısıyla esasen Cumhurbaşkanının kimi başbakan atayacağını seçimlerde seçmenler belirlemiş olmaktadır. Keza bakanların atanması ve görevden alınmasında öncelikli yetki başbakanındır. Cumhurbaşkanı ancak başbakanın teklifiyle bakanları atar ya da görevinden alabilir. Ayrıca bakan olabilmek için milletvekili olmak da şart değildir. Türkiye'de 1982 Anayasası'na kadar Bakanlar Kurulu'ndaki bakan sayısı hükümet kurulurken tezkereyle belirleniyordu. 1982 Anayasası ise bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir diyerek bakanlıkların ve bakan sayısının kanunla belirlenmesini öngörmüştür. Uygulamada da hem bütün bakanlıklar için geçerli kuruluş, görev ve yetki kanunu hem de başbakanlık dahil her bir bakanlığın kuruluş, görev ve yetki kanunu çıkarılmıştır. Parlamenter rejimlerde sistemin kalbi Bakanlar Kurulu, beyni başbakanıdır. Anayasada Bakanlar Kurulu'nun görev ve yetkilerini belirleyen açık bir düzenleme yoktur. Bakanlar Kurulu'nun en genel anlamıyla görev ve yetkisi ülkenin yüksek yönetimidir. Bu amaçla ülkenin iç ve dış siyasetini Bakanlar Kurulu belirler, yürütür ve kanunları uygular. Siyasetini uygulayabilmek için meclise kanun tasarıları sunar. Bütçe ve mali işlerin düzenlenmesi ve kontrolünde etkin rol oynar. Silahlı kuvvetleri iç ve dış savunma için hazırlar ve gerektiğinde kullanır. Bu amaçla Milli Güvenlik Kurulu'nda Bakanlar Kurulu, Başbakan, Başbakan Yardımcıları ile Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarından oluşmak üzere 4 bakanla temsil edilir. Bakanlıklar en üst idari makamları yapısında bulundurduğundan, bu yolla Bakanlar Kurulu idare mekanizmasını tümüyle kontrol ya da denetim altında tutar. Kamu hizmetlerini yürütebilmek için idari ve askeri amir ve memurları atar. Siyasetini yürütmek ve kanunların uygulanmasını sağlamak amacıyla idari düzenleyici işlemler yapar. Kısaca, kuvvetler ayrılığı ilkesine göre yürütme alanına giren bütün yetkileri fiilen Bakanlar Kurulu kullanır. Bakanlıklar, devlet faaliyetlerinin konularına göre uzmanlaşarak örgütlenmiş birimleridir. Devlet teşkilatında kamu hizmetleri bakımından bir iş bölümü yapılmış ve her bakanlık devlet tüzel kişiliğinde bir kamu hizmetini görmek ve temsil etmek üzere kurulmuştur. Parlamenter rejimlerde başbakanlık esas itibariyle siyasi bir makam olup, başbakan siyasi olarak bakanların üstündedir. İdari bakımdan bakanların üzerinde hiyerarşik üst makam değildir. Bununla birlikte 1982 Anayasası başbakana, bakanların siyasi olarak üstünde olmanın yanında idari olarak da bakanların üzerinde bir üst makam rolü vermiştir. Nitekim anayasanın 112. maddesine göre başbakan, Bakanlar Kurulu'nun başkanı olarak bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Her bakan başbakana karşı sorumlu olup, başbakan bakanların görevlerinin anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür. Keza, başbakanlık siyasi bir makam olduğu halde Türkiye uygulamasında birçok kamu hizmeti başbakanlığa bağlanmak suretiyle başbakanlık adeta en hantal hizmet bakanlığı haline dönüştürülmüş, başbakanlığa bağlı kamu hizmetlerinin başına birer devlet bakanı atanmak suretiyle hizmet bakanlığı kadar devlet bakanları ortaya çıkmıştır. B. Bakanlar Kurulu'nun ve bakanların siyasi sorumluluğu. Parlamenter rejimlerde Bakanlar Kurulu'nun parlamentoya karşı sorumluluğu bu sistemin temel özelliklerinden biridir. Parlamenter sistemde devlet başkanı sorumsuz olduğuna ve yürütmeye ilişkin yetkileri fiilen Bakanlar Kurulu kullandığına göre, bu yetkilerin kullanılmasından dolayı parlamentoya karşı Bakanlar Kurulu'nun sorumlu olması doğaldır. Bakanlar Kurulu, hükümetin genel siyasetini belirlemek ve bunu yürütmekten dolayı meclise karşı siyasi olarak sorumludur. Bakanlar Kurulu'nun meclise karşı siyasi sorumluluğu, meclisin güvenine sahip olduğu sürece görevde kalabilmesi, bu güveni kaybedince meclisçe düşürülebilmesi anlamına gelir. Bakanlar Kurulu'nun meclise karşı sorumluluğu iki türdür. Birincisi, Bakanlar Kurulu'nun kurul olarak birlikte sorumluluğu ya da kolektif sorumluluk. İkincisi, her bir bakanın kendi bakanlığı ile ilgili olarak bireysel sorumluluğudur. Parlamenter rejimlerde asıl olan birlikte sorumluluktur. Çünkü parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu türdeş, homojen bir yapıya sahiptir. Bütün kararlar oy birliğiyle alınır veya alındığı varsayılır. Böyle olunca da Bakanlar Kurulu'nda birlikte sorumluluğun esas olması doğaldır. Dolayısıyla bu birlikte sorumluluk ilkesi gereği Meclis Bakanlar Kurulu'na güvensizlik oyu vererek onu düşürebilir. Ayrıca her bir bakan kendi bakanlığındaki işlerden de meclise karşı sorumlu olduğundan meclis güvensizlik oyuyla bakanları tek olarak da düşürebilir. Ancak başbakanın bakanlar kurulundaki beyin rolü nedeniyle meclisin başbakana verdiği güvensizlik oyu bakanlar kuruluna verilmiş sayılır ve hükümet düşer. 1982 Anayasası bakanlar kurulunun meclise karşı birlikte ve bireysel siyasal sorumluluğunu gerçekleştiren 3 ayrı yol öngörmüştür. Bunlardan ilki, anayasanın 110. maddesi uyarınca bakanlar kurulunun göreve başlarken programını ve bakanlar kurulu listesini meclise sunup güven oyu istemesidir. Keza, bakanlar kurulunun programı kuruluşundan en geç bir hafta içerisinde başbakan veya bir bakan tarafından TBMM'de okunur ve güven oyuna başvurulur. Güven oyu için görüşmeler, programın okunmasından 2 tam gün geçtikten sonra başlar. Görüşmelerin bitiminden 1 tam gün geçtikten sonra oylama yapılır. İkincisi, anayasanın 111. maddesi uyarınca başbakan, gerekli görürse bakanlar kurulunda görüştükten sonra TBMM'den güven isteyebilir. Güven istemi TBMM'ye bildirilmesinden 1 tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden 1 tam gün geçmedikçe oya konulamaz. Anayasanın 99. maddesine göre gen soru üzerine güvensizlik oyuyla bakanlar kurulunun veya bir bakanın düşürülmesidir. Birinci halde bakanlar kurulu meclisin basit çoğunluğuyla güven oyu alabilirken, ikinci ve üçüncü hallerde bakanlar kurulunun ya da bir bakanın güvensizlik oyuyla düşürülebilmesi için meclisin üye tam sayısının salt çoğunluğunun güvensizlik oyu gerekmektedir. Bu hükümetin kurulmasını kolaylaştırırken düşürülmesini zorlaştıran, hükümet istikrarını amaçlayan bir düzenlemedir. 3. Yürütmenin düzenleyici işlemleri. A. Yürütme yetkisi ve görevinin özellikleri. 1982 Anayasası'nın yürütme yetkisi ve görevini düzenleyen 8. maddesi, yürütme yetkisi ve görevi anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir hükmünü içermektedir. Maddenin içeriğinde yürütme yetkisi ve görevi düzenlemesinin yanında bu yetki ve görevin yalnızca kanunlar çerçevesinde değil, anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılacağı ve Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirileceği de düzenlenmiştir. Burada kullanılacak olan yürütme yetkisi, yerine getirilecek olan ise yürütme görevidir. Böylece 1961 Anayasası'ndan farklı olarak 1982 Anayasası'nda yürütme görev olmanın yanında artık bir yetki de olmuştur. Ayrıca daha önemlisi, yürütme organı bu yetkisini kanunların yanında anayasaya uygun olarak da kullanabilecektir. Hukukumuzda yasama ve yürütme organlarının düzenleyici alan sınırını çizmede ve en belirgin kriterin işlemin niteliğine ilişkin olduğunu ve bu doğrultuda eğer bir işlem genellik ve aslilik unsurları ile ilk el bir işlemse, bu işlemin yasamanın düzenleme alanına girdiği, yasama organının düzenleyici işlemi olduğunu ve böyle bir işlemle yasama yetkisinin kullanılmış olacağını, yasama yetkisinin özellikleri konusunda açıklamıştık. Yasamanın düzenleme alanını ve düzenleme yetkisini, bu yetkinin niteliğini bu şekilde belirledikten sonra bunun dışında kalanların yürütmenin düzenleme alanı ve yetkisine girdiğini söylemek kuşkusuz bu konuda yapılacak en genel ve kısa belirleme olur. Bu bağlamda daha geniş bir tanım vermek gerekirse eğer bir işlem genellik ve özellikle de aslilik unsurları bakımından ilk el değil ikinci el, türev bir işlem ise bu işlem yürütme organının düzenleme alanına girer, yürütme organının düzenleyici işlemidir ve bu bir yürütme yetkisinin kullanımı ya da yürütme görevinin yerine getirilmesidir. Ancak yasama ve yürütmenin düzenleme alanlarını, yetkilerini ve işlemlerini birbirinden daha iyi ayırt edebilmek, hatta yürütmenin düzenleyici işlemleri arasındaki farklılıkları ortaya koyabilmek için yürütmenin düzenleme fonksiyonunun niteliğini de belirginleştirmek gerekiyor. Bilindiği gibi parlamentonun gerek hantal yapısı gerekse ağır işleyişi, kamu hizmetlerinin çabuk ve teknik nitelikte oluşu karşısında ayrıntılı düzenlemeyi, bu hizmetleri yapan yürütme organına ya da diğer kamu kuruluşlarına bırakmayı öteden beri zorunlu kılmaktadır. Kaldı ki, siyasi organ niteliğindeki parlamentodan idarenin geniş faaliyet alanının değişken ve teknik ihtiyaçlarını sağlıklı olarak görmesi de beklenemez. Çağımızda buna bilimsel ve teknik alandaki baş döndürücü gelişmeler, klasik liberal devlet anlayışının aşılıp sosyal devlet ilkesinin gereği olarak devletin ekonomik alana müdahalesi, temsili rejimin gelişmesiyle artık yürütme organının da demokratikleşmesi, siyasi parti disiplininin pratikte yasama yürütme ayrılığını iktidar muhalefet ayrılığına dönüştürmesi gibi faktörler de eklenmiştir. Bu faktörlerin 2. Dünya Savaşı sonrası parlamenter rejimlere etkisi, özellikle düzenleme alanında yürütmenin güçlenmesi şeklinde anayasalara ve hukuk düzenlerine yansıyarak kendisini gösterecek, yürütmenin düzenleme alanı genişleyecek ve düzenleyici işlem türleri de artacaktır. Kuşkusuz bu gelişme yürütmenin düzenleme fonksiyonunun niteliğine de yansıyacaktır. Bu anlayışa göre parlamento bir alanda kanunlarla direktif niteliğinde ilkeler ve esaslar koyar, çerçeve çizer ve sınırları belirler. Parlamentonun koyduğu ilkeler ve esaslar doğrultusunda ve çerçevesinde uzmanlık ve idare tekniğine ilişkin ayrıntıyı düzenleyerek yasama fonksiyonunu tamamlamak yürütme organına ya da idareye aittir. Bu çerçevede yasamanın düzenleme yetkisinin ilk el bir yetki olması karşısında yürütmenin düzenleme yetkisi bazı istisnalar dışında kural olarak kanuna bağlı, kanunun gösterdiği ilkeler doğrultusunda ve çizdiği sınırlar çerçevesinde özetle kanunu izleyen ve kanundan kaynaklanan secundum legem düzenleme yetkisidir. Dolayısıyla yürütmenin kanunların uygulanması görevi ve yetkisinden kaynaklanan bu tür düzenleyici işlemleri ikinci el düzenleyici işlemdirler ve yürütmenin bu işlemlerle yaptığı düzenleme fonksiyonu bağlı, türevsel ve tamamlayıcı niteliktedir. Anayasalar, yürütmenin kanunların uygulanması yetki ve görevinin gereği olan bu yetkiyi açık hükümleriyle yürütme organına verirler. Kaldı ki, yürütme organının düzenleme yetkisi, kanunların ve anayasanın açık hükümlerinden başka, yürütme ve idare fonksiyonunun niteliğinden de doğmaktadır. İdarenin bütün yetkililerinin bağlı yetkiler olamayacağı, idare kavramının zorunlu olarak takdir yetkisini de içereceği açıktır. Bu anlamda düzenleyici işlem, idarenin takdir yetkisinin tezahüründen başka bir şey değildir. Dolayısıyla, İdarenin düzenleme yetkisinin doğrudan doğruya onun takdir yetkisinden doğduğu, düzenlemenin yürütme ve idare yetkisi ve fonksiyonunun zorunlu sonucu olduğu ileri sürülebilir. Bu nedenle yürütme organının anayasalarda kendisine düzenleme yetkisi veren açık hükümler olmasa bile salt bu sıfatla düzenleme yetkisine sahip olduğu söylenebilir. Kuşkusuz, ister yürütmenin kanunların uygulanması görev ve yetkisinin gereği olarak anayasaya da kanunlarla tanındığını, ister idarenin takdir yetkisinin doğal sonucu olarak kendiliğinden var olduğunu kabul edelim, kural olarak yürütmenin düzenleme yetkisi ve fonksiyonu secundum legem, türevsel ve tamamlayıcı niteliktedir. Yasamanın düzenleme fonksiyonunun ilk el oluşu ve yasama organının her an her konuyu ayrıntılarıyla düzenleyebilme yetkisi karşısında, yasama alanı yasama ve yürütme alanları arasında paylaştırılmadığı sürece yürütmenin düzenleme fonksiyonu kural olarak türevsel ve tamamlayıcı olmak zorundadır. B. Kanun hükmünde kararnameler. Kanun hükmünde kararname, KHK türünden işlemler, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası devletin sosyal ve ekonomik alana müdahalesi gereksinimlerine cevap vermek ve bu alanda gelişen teknolojiye de paralel olarak kararların hızlı alınmasını sağlamak amacıyla daha etkin ve dinamik konumda olan yürütme organını güçlendirmek için ona en önemli ve etkili düzenleme yetkisi veren işlemler olarak Batı demokrasilerine girmiştir. Türkiye'de de 1961 Anayasası'nda 1971 değişikliği ile Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisi verilmesiyle yürütme organı çağımız Batı demokrasilerindeki gelişmeye paralel yetkilere sahip kılınmıştır. 1982 Anayasası da daha esnek bir yaklaşımla KHK'ların rejimini sürdürmüştür. Kanun hükmünde kararname deyimi ya da kavramında geçen kanun terimi, bu işlemlerin kanun gücünde olduğunu, yürürlükteki kanunları değiştirebilmelerini ifade eder. Kararname terimi ise bunun yürütme organının bir işlemi olduğunu anlatır. 1982 Anayasası, KHK'lar rejimi bakımından olağanüstü dönem ayrımı yapmıştır. KHK'ların tipik rejimi olan olağan KHK'lar, anayasanın 91. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre olağan KHK'lar, rejimi yetki kanunu, buna dayanarak yürütmenin KHK çıkarması ve bu KHK'ların TBMM'de onaylanmasından oluşan, birbirini takip eden, tamamlayan 3 aşamadan oluşmaktadır. Bu rejim, ilk aşamada TBMM'nin bir yetki kanunu ile Bakanlar Kurulu'nu yetkilendirmesiyle başlar. Yetki kanununda sadece çıkarılacak KHK'nın amacı, kapsamı, ilkeleri, yetkiyi kullanma süresi ve süresi içerisinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin hususlar bulunur. Bu içeriğiyle yetki kanunu, diğer kanunlardan farklı olarak kişiler ve toplumsal yaşama ilişkin düzenleyici kurallar koymayan özel nitelikli bir kanundur. Doğası gereği ve Anayasa Mahkemesi içtihadı uyarınca, KHK'lar ancak önemli, ivedi ve zorunlu hallerde başvurulabilecek olan istisnai düzenleyici işlemlerdir. Dolayısıyla asıl olan kanunla düzenleme olup, KHK'larla düzenlemeye, kanun çıkarmaya tahammül olmayan durumlarda başvurulmalıdır. Bu nedenle yetkinin süresi bakımından anayasada bir sınırlama bulunmamasına rağmen bu sürenin bir yasama yılını aşmaması makul olandır. 1961 Anayasası'na göre yetki kanununda çıkarılacak KHK'nın konusunun ve yürürlükten kaldırılacak kanun hükümlerinin açıkça belirtilmiş olması da aranıyordu. 1982 Anayasası yetki kanununda bu unsurlara yer vermeyerek KHK çıkarma konusunda yürütmeye biraz daha esneklik tanımış olmaktadır. Bakanlar Kurulu'nun istifası ya da düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi verilen yetkiyi sona erdirmez. Öte yandan KHK'larla düzenlenebilecek konular da anayasayla sınırlandırılmıştır. Buna göre anayasanın 12 ila 40. maddeleri arasında yer alan temel haklar ve ödevlere ilişkin genel hükümlerle kişinin hakları ve ödevleri, 66 ila 74. maddeleri arasında yer alan siyasi haklar ve ödevler KHK'larla düzenlenemezler. Yine anayasanın 163. maddesine göre bütçe kanunlarında da KHK'larla değişiklik yapılamaz. Bu durumda sadece anayasanın 41 ila 65. maddeleri arasında yer alan sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler KHK'larla düzenlenebilirler. Böylesi bir sınırlama KHK'ların hukuk düzenimize giriş amacına da uygun düşmektedir. KHK'lar rejiminde ikinci aşama yetki kanununa dayanarak yürütmenin KHK çıkarmasıdır. Burada önce Bakanlar Kurulu KHK metni hazırlar, bu metin Cumhurbaşkanı'nca imzalanarak tekemmül eder, tamamlanır ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Kişiler üzerinde hukuki sonuç doğuran düzenlemeler KHK metninde yer alır. Anayasaya göre resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren KHK'lar, yayımlandıkları gün TBMM'ye sunulmak zorundadır. Aksi halde aynı gün yürürlükten kalkarak hiç yürürlüğe girmemiş gibi olurlar. KHK'ların TBMM'ye sunulmasıyla birlikte 3. aşama olan onay süreci başlar. KHK'ların TBMM'de en kısa zamanda görüşülerek kanuna dönüşmesi esastır. Bunun içindir ki anayasaya göre yetki kanunları ve bunlara dayanan KHK'lar TBMM komisyonlarında ve genel kurulda öncelikle ve ivedilikle görüşülür. KHK'ların mecliste kabulü, reddi veya değiştirilerek kabulü bir kanunla olur. Başka bir ifadeyle, meclisin aynen kabul ettiği KHK'lar, kabul kanununun resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren kanuna dönüşür. Tümüyle reddettiği KHK'lar, red kanununun resmi gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükte kalkar. Değiştirilerek kabul edilen KHK'lar ise bu kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla değişiklikleriyle birlikte kanuna dönüşür. Olağanüstü dönem KHK'lar rejimi ise anayasanın 15. ve 119 ila 122. maddelerinde ayrıca düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre olağanüstü dönem KHK'ları olağan KHK'lardan 3 noktada farklılık göstermektedir. Bunlardan ilki olağanüstü KHK'lar için bir yetki kanununa ihtiyaç olmamasıdır. Bu KHK'lar anayasanın 121. ve 122. maddelerinin verdiği asli düzenleme yetkisine dayanılarak çıkarılır. Bir başka deyişle olağanüstü KHK çıkarma yetkisi doğrudan anayasadan kaynaklanmaktadır. İkinci fark, olağanüstü KHK'ları Cumhurbaşkanı Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nu çıkararak yürürlüğe koymasıdır. Başka bir ifadeyle, olağanüstü hal ve sıkı yönetim ilanında olduğu gibi, olağanüstü KHK'larda da yürütme içinde iki başlılık ortadan kalkmakta, yürütme Cumhurbaşkanı Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu olarak bütünleşmektedir. Üçüncü fark ise, olağanüstü halin ya da sıkı yönetim halinin gerekli kıldığı konularla sınırlı olmak kaydıyla, tüm temel hak ve özgürlüklerin olağanüstü KHK'larla düzenlenebilmesidir. Olağanüstü KHK'ların onay aşaması ise olağan KHK'lar gibidir. Bunlar bakımından da en kısa zamanda kanuna dönüştürülmek esastır. Ancak, olağanüstü KHK'lar kanuna dönüşürken, konusuna göre olağanüstü hal ya da sıkı yönetim KHK'sı olurlar. C. Tüzükler. Tüzükler, Bakanlar Kurulu'nun kanunu dayalı ve kanunun uygulanmasını amaçlayan klasik düzenleyici işlem türüdür. Anayasanın 115. maddesine göre Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere kanuna aykırı olmamak ve Danıştay'ın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir. Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır. Anayasaya göre tüzüklerin konusu kanunların uygulanmasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmektir. Böyle bir ayrımın pratik yararı ve hukuki sonuçlarını kavramak kolay olmamakla birlikte, birinci durumda tüzük çıkarıp çıkarmamak konusunda Bakanlar Kurulu'nun takdir yetkisi bulunduğu, ikinci halde ise Bakanlar Kurulu'nun tüzük çıkarmak zorunda olduğu söylenebilir. Ayrıca, konusu kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek olan tüzüklerin, kanunlara aykırı olamayacakları işlevlerinin doğası gereğidir. Usul ve şekil bakımından tüzükleri yürütmenin diğer düzenleyici işlemlerinden ayıran temel özellik, anayasaya göre bunların Danıştay'ın incelemesinden geçirilmesi ön koşuludur. Danıştay'ın işlevi gereği bu inceleme ilke olarak hukuka uygunluk ve hukuk tekniği yönünden olmalıdır. Bakanlar Kurulu, Danıştay'ın incelemesinden geçmeyen bir metni tüzük olarak çıkaramaz. Aksi halde yetki unsuru bakımından sakat doğar. Gerçi Bakanlar Kurulu, Danıştay'ın incelemesi sonunda tüzük metninde yaptığı değişiklikle bağlı değildir. Bu doğrultuda Bakanlar Kurulu kendi ilk metnini de kabul edebilir. Ancak tüzükler yürürlüğe girdikten sonra Danıştay'ın yargısal denetimine tabi olduklarından Bakanlar Kurulu Danıştay'ın incelemesinden geçen metne kayıtsız da kalamaz. Yürütmenin düzenleyici işlemi olarak tüzükler Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanıp Cumhurbaşkanınca imzalanarak tamamlanır ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Ç. Yönetmelikler. İdarenin anayasada belirlenen klasik düzenleyici işlem türü yönetmeliklerdir. 1982 Anayasası'nın 124. maddesine göre, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilirler. Hangi yönetmeliklerin resmi gazetede yayımlanacağı kanunla belirtilir. Bu düzenlemede ilk göze çarpan nokta, tüzük yapma yetkisi Bakanlar Kurulu'nun tekelinde olduğu halde yönetmelik yapmaya bakanlıklar ve tüm kamu tüzel kişiliklerinin yetkili kılınmış olmasıdır. Dolayısıyla tüzükler yönetmenin düzenleyici işlemi iken yönetmelikler idarenin düzenleyici işlemleridir. Ayrıca 1982 Anayasası Başbakanlığa da yönetmelik yapma yetkisi vermiştir. Bunda uygulamada Başbakanlığa bağlı hizmet birimlerinin giderek artması ve bu örgütlerin başına başbakanca görevlendirilen devlet bakanları getiriliyorsa da, bunların Başbakanlığa bağlı olmaları, başka bir anlatımla Başbakanlığın da uygulamada klasik bakanlıklar gibi hizmet gören bir bakanlık halini almış olmasını kabullenmenin büyük bir payı vardır. Öte yandan 1982 Anayasası 124. maddesinde hangi yönetmeliklerin resmi gazetede yayımlanacağı kanunla belirtilir vurgulaması ile yönetmelikleri iki kategoriye ayırmıştır. Bunlardan, resmi gazetede yayımlanması gereken yönetmelikler, kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını gösteren, dışa dönük hukuki sonuçlar doğuran, klasik düzenleyici işlem niteliğindeki yönetmeliklerdir. Resmi gazetede yayımlanmaları gerekmeyen ya da zorunlu olmayan yönetmeliklerse, yönetmelik çıkarmaya yetkili kuruluşların faaliyetlerini belli bir düzende yürütebilmek amacıyla çıkardıkları, kendi iç düzenlerine ilişkin yönetmeliklerdir. Bu tür yönetmeliklerin kurum personeline kurum içi yazışma ya da ilanlarla da duyurulması mümkündür. Keza bu tür yönetmeliklerin resmi gazetede yayımlanmalarının zorunlu olmaması, başka yayın araçları ile de yayımlanamayacakları anlamına gelmez. Kuşkusuz hem kurum içinde hem de dışa dönük hukuki sonuçlar doğuran düzenlemeler içeren yönetmeliklerin resmi gazetede yayımlanmaları gerekir. Yönetmeliklerin konusu kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak olduğundan bunlara aykırı olmamaları işlevlerinin doğası gereğidir. Yönetmelikler de tüzükler gibi idari işlem olarak Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca idari yargı denetimine tabidirler. Keza Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı işlemlerle Yüksek Askeri Şura'nın kararları yargı denetimi dışındadır. 2010 Anayasa değişikliği ile Yüksek Askeri Şura'nın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılmıştır. İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süreler ise yazılı bildirim tarihinden başlar. 7. ayrımın sonu, sayfa 94.